gerçekten. Oysa adımız yemekleri
hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri.
Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında işte yine buluştuk. Saatlerimiz 15.55'i gösterinceye dek canlı yayında değerli konularımız ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Tabii ki sizleri de bekliyoruz. Telefon numaralarımızı hatırlatalım hemen. Çift 090 Türkiye'nin 312 Ankara'nın alan kodundan hemen sonra. 463 3419 463 3421 telefon numaraları. Elektronik posta üzerinden bize ulaşmak isterseniz hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. İleti gönderebilirsiniz. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Konuklarımıza sorularınızı yöneltebilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Meltem Afşar, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Hepinizi Hayatın Sesleri'ne davet ediyoruz. Bugün yine çok güzel bir programla huzurlarınızdayız. İki konuğumuz olacak. İlki telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz Fransa'yla. Fransa Paris turist rehberi gazeteci Aslı Ulusoy Panuti ile Paris'teki Hava ve Uzay Müzesi ve Venedik ve İznik çini ve seramiklerinin de bulunduğu Sèvres Seramik Müzesi üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hemen sonra Sihirli Sözcükler köşemizle sizlerle olacağız. Okuduğumuzda bizleri şaşırtan, kendimize ve hayata başka bir açıdan bakmamızı sağlayan kitapları dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata ile konuşacağız. Programımız öyleyse güzel bir müzikle başlasın. Sonrasında değerli konuğumuzla hemen telefon bağlantımızı gerçekleştirelim.
bakışın duruyor gözümde. Bir alev gibi deli mavi. Son gülüşün
Hayatın Sesleri'ndesiniz sevgili dinleyicilerimiz. İlk konuğumuzla telefon bağlantımızı gerçekleştirdik. Fransa'ya, Paris'e bağlanıyoruz. Paris turist rehberi, gazeteci Aslı Ulusoy Pannuti ile güzel ve özel iki müzeyi konuşacağız. Aslanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. İki müzeden bahsettik. İlki Sèvres Seramik Sitesi ve Müzesi sanıyorum.
Evet.
Sitenin içinde aynı zamanda müze de yer alıyor.
Doğru.
Diğeri de Paris'teki Hava ve Uzay Müzesi. Öncelikle doğru. İsterseniz Seramik Sitesi'nden başlayalım. Şimdi Sèvres dediğimizde tabii bizim ilk olarak aklımıza o Birinci Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı İmparatorluğu'nu çok zorda bırakan anlaşma geliyor. Var mı bir bağlantısı?
Yok ama şöyle bir bağlantı var. Aynı mekandan söz ediyoruz. Aynı şehirden söz ediyoruz. Çünkü Paris'in hemen yanı başında, hatta dibinde diyebileceğimiz bir şehir burası. Bu arada daha da genel bir bilgi verelim öncelikle. 15-16 Eylül tarihlerinde, yani geçen hafta sonu düzenlenen Avrupa Kültürel Miras Günleri sırasında bütün Fransa'nın dört köşesinde 17 bin anıtın kapısı 26 bin animasyonla halka ve turistlere açıldı. Bu etkinlikler çerçevesinde diğer günlerde gösterilmeyen atölyeler, çeşitli çalışmalar, arka planda olan, kuliste olan çalışmalar ya da Cumhurbaşkanlığı Sarayı gibi halkın gündelik hayatına girip çıkamadığı mekanlarda halka açılıyor. Biz bu sene merak ettik, uzun süredir gitmeyi istediğimiz Seramik Sitesi'ne gittik öncelikle. Ve gerçekten de gidilmeye değermiş, çok etkilendik. Neden? Bugün hala 1800'lü yıllarda, hatta 1700'lerde kuruluyor ilki. Vincennes'de başlıyor. Hı hı. Yine Paris yakınlarındaki bir noktada başlıyor. Geleneğin tamamen elle yapılan seramik ve porselen üretiminin bugün hala usta-çırak ilişkisiyle öğretildiği bir yerde bulduk kendimizi. Şimdi günler nedeniyle, Avrupa Kültürel Mirası günleri nedeniyle bizi rehber arkadaşlar kapıda karşıladılar. Ve küçük gruplar halinde site içerisinde gezdirdiler. Bu site demin sizin de vurguladığınız gibi iki bölümden oluşuyor. Yani bir bölümü müze olarak kullanılıyor. Ve bu müzeyi birazdan size anlatacağım. Çünkü özellikle İznik seramikleriyle çok ünlü. İkincisi manifaktür dedikleri, bugün hala işlemeye devam eden usta-çırak ilişkisiyle çalışan atölyelerden oluşan bölüm. Ve bu bölüme girebilmek için sanat okullarında ya da zanaat okullarında okuyan öğrenciler yarışıyorlar. Çünkü gerçek bir prestij markası. Yüksek kalitede zanaat ve sanat ürünü kategorisine giren Sèvres porseleni üretiliyor burada. Ve şöyle söyleyelim, kökeni demin de söylediğimiz gibi 1740'a dayanıyor üretimin. Ve daha sonra 1800'lü yıllarda dönemin kralının 15. Louis'nin gözdesi bir hanım vardır. Burada ünlüdür, biz tarihte çok duyarız adını. Madame de Pompadour dedikleri, onun ısrarıyla Versailles Sarayı'na doğru giden yol üzerinde Sèvres seçiliyor ve böylece diyorlar ki işte kralı ziyarete gelen şahıslar önce Sèvres'e uğrarlar, güzel bir hediye seçerler. Çünkü o dönemde de çok yüksek kaliteli ürün diye geçiyor, sanat el ürünü diye geçiyor ve sonrası Versailles'e devam ederler. Böylece bu bölgeye taşınıyor, Sèvres'e taşınıyor ve bugün içerisinde 200 kişi çalışıyor. Bu 200 kişinin 130'u seramikçi, 30 sanat mesleği etrafında toplanıyorlar. Çünkü desencisinden sadece seramiğin kalıplamasını yapan ya da kalıplarını hazırlayan ustalara çeşitli 30 meslek var ve 27 atölye etrafında sürdürülüyor. Böylece geçmiş dönemlerin sanat ve zanaat meslekleri korunmaya çalışılıyor. Çünkü bugün bu işi fabrikada rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bunu onlar da söylüyorlar. Fabrikada aletlerle yaparsınız. Ama bizim şıklığımıza ve bizim mükemmeliyetçi halimize ulaşamazsınız diyorlar. Abartılı konuşmuyorlar. Gerçekten gördüğünüz zaman ortaya çıkan ürünü çok etkileniyorsunuz. Biz bugün özellikle porselen sanat objeleri, günlük kullanıma yönelik eşya ile süs eşyası üretilen bu yerde gezerken 5 tane atölye gördük. Ve bu 5 atölyede gerek geleneksel gerekse çağdaş sanatçıların elinden çıkma. Çünkü bugün Sèvres'de çok enteresan, Kültür ve İletişim Bakanlığı'na bağlı burası. Devletten çok büyük bir destek alıyor. Ve buraya sürekli sanatçılar davet ediliyor, çağdaş sanatçılar. Üretimin %50'si çağdaş. Yani bugünün sanatçıların elinden çıkma. Diğer %50 ise geçmiş dönemlerin modellerinin üretiminden oluşuyor. Taklit diyemeyiz çünkü bugünkü ustaların elinden çıkıyor. Sadece modelin kalıpları korunduğu için 100.000 kalıplık bir arşivleri var çünkü. O kalıpları uygulayarak, o kalıpların yenilerini de çıkararak bugün hala üretime devam ediyorlar. Mesela gördüğümüz şeylerden bir tanesi bugün Koreli bir iş adamının siparişi üzerine yapılan bir çorba kasesiydi ve fiyatı 400.000 euroydu. Dolayısıyla bir yandan yatırım içinde alıyorlar bunu dünyada. Çünkü sev demek, yüksek kalite demek, yüksek kaliteli bir esere yatırım demek. Ve yine atölyelerden söz edecek olursak, gördüğümüz ilk atölye kalıplama atölyesiydi. Atölyedeki ustaya şu soruldu. Dendi ki sizin seviyenize ulaşmak için, usta olmak için Sèvres'de kaç sene gerekiyor? 10 yıl dedi. Çok etkilendik çünkü tıp fakültesi gibi bir şey.
Evet.
Önce 3 yıllık bir eğitim görüyorlar. Arkasından usta-çırak ilişkisinin daha uzmanlığa doğru giden yılları oluyor. Hı hı. Ve genellikle 7-8 yıl diyorlar buna ama 10 yılda usta olursunuz diyorlar.
Peki nasıl giriyorlar bu sisteme?
Okullar var, okulları var. Okullardan çok yoğun bir başvuru oluyor bu sanat okullarından ve zanaat okullarından. Ve o başvurularda seçim yapmakta zorlanıyoruz dediler. Çünkü çok dosya geliyor önümüze dediler ustalar. Ve ilginç olan ustalar hep şunun altını çiziyorlar. Biz 1700'lerde, 1800'lerde özellikle kaolin denilen maddenin üretimiyle seramikten porselene geçildiğinde, çünkü kaolin denilen maddeyle seramik artık porselene dönüşüyor. O da şu anlama geliyor. Daha önce bugün bir seramik parçasını elinize aldığınızda ve duvara vurduğunuzda, kırdığınızda parlak, vernikli kısmı dışarıda kalır, içi ise pişmiş toprak görüntüsündedir. Oysa ki seramik kaolin sayesinde, yani üzeri kaplandığı için de içinde de kaolin olduğu için pişirildikten sonra gerek içi gerekse dışı, yani kırdığınızda gerek içini gerekse dışını aynı şekilde parlak, camsı bir görüntüyle görüyorsunuz. Ve diyorlar ki ısrarla biz hala 1800'lerde kaolin maddesinin de kullanılmaya başlamasıyla, hatta 1700'lerin ikinci yarısında kullanmaya başlanmasıyla yapılan teknik neyse onu yapıyoruz. hiçbir şey eklemiyoruz. O dönemin ustaları ne yapıyorsa onu yapıyoruz. Sadece dekorlarımız değişebiliyor. Dekordan kasıtları, süslemeleri. Ve bu arada şunu da söylemek lazım. İşlerine tutkuyla bağlı ustalar gördük. Çok etkilendim. Yani şunu söylemeliyim. Bu camsı görüntüyü vermek için bir tabağa mesela önüne gelmiş ve 980 derecede pişirilmiş, pişmiş topraktan tabağı camsı görüntüye kavuşturabilmek için önündeki karışıma, bir küvetin içindeydi o karışım, daldırıp çıkartması bile bir ustanın çok etkileyiciydi. Zaten ısrarla dedi ki, biliyor musunuz, biz de bunu yıllar içerisinde dans hocalarından öğrendik. Dansçılar bizim mesleğimizi çok rahat öğreniyorlar. Çünkü küçük jestler var, küçük hareketler var dikkat etmeniz gereken. Ve hatta Estel'den söz etti bize, çırağı, genç bir dansçı. Ve kız kendisine başvurduğunda ilk önce şaşırıyor. Çok küçücük, zayıf bir kız. Bu işi yapamaz, taşıyamaz 8-10 kiloluk vazoları vesaire diyerek. Çünkü o vazoyu olduğu gibi bu maddenin içine daldırıp çıkartmak gerekiyor çok dikkatli bir şekilde. Ancak diyor ki hocası da, bir koreograf da bize söyledi ki, dansçıysanız ya da dövüş sporlarıyla uğraşıyorsanız, kendisi IQ'da yapıyormuş, bu mesleği rahatlıkla öğrenebiliyorsunuz diyor. Yine söyleyebileceğimiz şeylerden bir tanesi bu pişirme, çünkü daha sonra da 1380 derecelik fırında pişiriliyorlar bu kaplama işi yapıldıktan sonra ve artık seramik porselene dönüşüyor. Ve pişmiş toprak porselene dönüşüyor. Sonrası artık tamamen desen işi. Ve bu desen işi de 4 yıllık temel bir eğitimle aktarılıyor çıraklara. Ustasını dinledik yine. Desen işinde genellikle kadınların çalıştığı söylendi. Üretim işinde ise daha çok erkeklerin çalıştığı söylendi. Ve şöyle söyleyelim. Desen çalışmaları sırasında 18. 19. yüzyılın stillerinden tutun da işte önünüzdeki tabağı hiçbir şekilde kolunuzu oynatmayacak şekilde, sadece el bileğinizi oynatacak şekilde o dönemin stillerini ya da çağdaş eserleri uygulamayı size öğretiyorlar. Yine pişiyor. Yani her aşamada muhakkak pişiriliyor porselen ve sonrasında da ki Sevr'in dünyada tek biz yapıyoruz diye övünçle söylediği bir özelliği var. 24 ayar altın kullanıyorlar. En son altın uygulamasında genellikle bunlar objelerin kenarlarına ya da içine işleniyor. Ve bu uygulama sırasında Merkez Bankası'ndan külçe altınlar geliyor. Bu altınları toz haline çeviriyorlar laboratuvarda. Ve daha sonra sıvılaştırarak sıvı altını uyguluyorlar. Ah işte orası çok hassas diyorlar. Çünkü artık bunca çalışmadan sonra artık tamamlandığını düşündüğümüz objede kalkıp da ustası altını uygularken küçücük bir yanlış hareket yaparsa çöpe gidiyor. Hiçbir zaman kusurlu eser saklamıyorlar.
Şimdi bir de dediniz ya, hani bir çömlek 400 bin euro muydu, tam hatırlayamadım.
400 bin euroya bir çorba kasesi.
Bir çorba kasesi, işte herhalde bu altının da işin içine girmesiyle bu kadar ve o sanatın da değer kazanmasıyla.
İlla ki değil. Mesela bakın, çok şaşırdığımız şeylerden birini söyleyeceğim. Kulp gibi ya da sap gibi böyle ekleme parçalarda çalışan bir ustayla da buluşturdular bizi. Ve o usta bize delikli bir çalışma gösterdi. Bir çay tabağıydı bu. Ve çok etkileyiciydi görüntüsü. Dantel gibi görüntüsü. Tamamen delikli. Benim işim bu dedi. Bunu tamamen içerisinde bu parçaları çıkarıp delikli görüntüyü sunmak. Bana hani Anadolu'da da çok yapılan delik işi ya da dantel örneklerini çok hatırlattı. Bu sorduk ki altın yoktu üzerinde. Bu tabağın fiyatı nedir dedik. 3000 euro dedi. Çok şaşırdım.
Demek yani, ki o aslında sanata verilen değerin de göstergesi. Şimdi aklıma geldi.
El işçiliği.
Evet, el işçiliği
kıymetlidir burada.
Evet.
Evet, Sayın ondan Pannet, kaynaklanan bir şey.
Hani dedik ya, İznik çinileri de sergileniyor o müze kısmında.
Doğru.
Diye.
Şimdi
nasıl
müzeye
gelmiş
gelelim.
Bizim çinilerimiz oraya?
Bu arada son bir şey de söylemek istiyorum. Sevr mavisi çok meşhur bir şey, çok bilinen bir şey. 3 kat çalışılan maviyle elde edilen bir şey. Uluslararası biliniyor. O yüzden onu mutlaka söyleme gereği duyuyorum. %40 sahte üretim olduğunu da söyleyelim piyasaya çıktığınız zaman. Sevr 400 bin euroya bir çorba kasesi alırken dikkat edin dediler gülerek. Altında illaki bizim imzamız olsun, bizim ustalarımızın adı soyadı lisanslıdır, onu bulabilirsiniz her yerden dediler. Eğer bizim adımız varsa alın dediler, tarihine bakın dediler, bize gösterin dediler, biz görür anlarız hangisi gerçek hangisi değil. Bunların altını özellikle çizdiler. Şeye gelecek olursak, müzeye gelecek olursak, 5000 porselen ve 55000 seramikten oluşuyor koleksiyonu. Her ülke ve dönemden bir araya getirmişler parçaları. Mezopotamya, İran, Anadolu, Kıbrıs, Mısır, Bizans, İtalya, İspanya, Fransa, antik çağlardan orta çağa bir koleksiyonda toplanmış örnekleri. Yine Amerika kıtasından örnekler, uzak doğu koleksiyonları, Çin ve Japon porselenleri ve bir de geliyoruz bizim ilgili İslami seramikler bölümü diye bir bölümümüz var. İslami seramikler bölümünde 9. yüzyılda Suriye'de üretilmiş parçalar, İran örnekleri, 16. yüzyıl İznik örnekleriyle göz kamaştırıcı. Zaten İznik koleksiyonu bir duvarı baştan aşağı kaplıyor, söylüyor zaten 16. yüzyıl 1500'lü yılların İznik örnekleridir diye, çeşitli dekorlarıyla, süslemeleriyle vesaire. Bu arada ilginç bir şey söylemek isterim. Zamanında dedik krala hediye almak için uğrarlarmış zenginler, kralı ziyarete giderlerken Sevr'e. Bugün bu adet biraz değiştirilmiş bir biçimde devam ediyor. Şöyle ki üretimin %25'i Sevr'de, manifaktüründe, üretim yerinde, Elize Sarayı gibi, Otel Matignon gibi buranın yönetim binalarının tarafından siparişi veriliyor. Yani devlet veriyor siparişini. Gülerek şunu söylediler, dediler ki biliyor musunuz bizim ülkemizde şöyle bir gelenek var. Cumhurbaşkanları her değiştiğinde, yenisi geldiğinde Elize Sarayı'nda kullanılmak üzere mutlaka bir servis takımı siparişi bize verirler. Bu aslında bir yandan çok anlamlı. Şunu söylediler, devletin parası yine devlete geliyor. Çünkü Sevr tamamen devlet kurumu. Sevr'deki bu üretim tamamen devlet kurumu. Sadece dediler bu geleneği sürdürme derdinde oldukları için bir çeşit aslında Sevr'e destek. Ve bir de şunu söyleyelim. Cumhurbaşkanı Hollande, yani bir önceki cumhurbaşkanı, demiş ki ben yeni takım istemiyorum. Çünkü milyon eurolardan söz ediliyor bu takımlar için. Ama şu andaki cumhurbaşkanı Emmanuel Macron birkaç milyon euroya mal olan yeni bir sipariş vermiş takım. Gülerek söylediler, yeni çalışıyoruz dediler, elimizden çıkar çıkmaz teslim edeceğiz diye de belirttiler.
Evet.
Sayın izlenimlerimiz bunlar.
Evet, Sayın Pandit çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında Paris'teki Hava ve Uzay Müzesi'nden de bahsedecektik ama süremizi çok aştık.
Hiçbir sorun yok. Başka bir bölümde konuşuruz.
Şöyle yapalım, önümüzdeki hafta hem de dinleyicilerimize şimdiden bu konuda konuşacağımızı da bildirmiş olalım.
İsterseniz hemen söyleyelim. 2019 yılında 100. yılı kutlanacak olan alanında en eski müze unvanını taşıyan.
Evet. Önümüzdeki
Paris
hafta çok
Hava ve Uzay Müzesi'ni
detaylandıralım bu müzeyi.
Paylaşacağız.
Tamam, çok evet. Güzel olur. Bu da o özelliğiyle birlikte dinleyicilerimizle buluşturmuş oluruz. Sevr Müzesi evet. De gerçekten çok ilginçmiş. İnşallah bir gün kısmet olur da oralara gelirsek muhakkak görülmesi gereken,
İnşallah,
o içinden izlenmesi
sizi.
Gereken değerli eserler. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler
diliyoruz. Sağ olun, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Fransa'dan Paris turist rehberimiz gazeteci Aslı Ulusoy Pannuti ile Venedik ve İznik çini ve seramiklerinin de bulunduğu Sevr Seramik sitesini ve müzesini şöyle bir gezdik sizlerle birlikte. Önümüzdeki hafta Paris'teki Hava ve Uzay Müzesi'nden bilgiler paylaşacak bizimle. Şimdi güzel bir müzik aramız var. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde sizlerle olacağız.
Kız kanıram birine söz söylesem deline kız kanıram saçın yüzüne neyse teline kız kanıram birine söz söylesem deline kız kanıram. Sihirli Sözcükler.
Sihirli Sözcükler köşemizde sizlerleyiz sevgili dinleyicilerimiz. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlata'yı aldık stüdyomuza kitaplarıyla birlikte. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Merhabalar.
Merhaba. Kitaplarıyla birlikte dedim. Çünkü bugün okuduğumuzda bizleri bazen şaşırtan, bazen hayata bakış açımızı değiştirmeyi amaçlayan ya da hani deriz ya bazen bir kitap okudum hayatım değişti. Hı hı. İşte tam o sözü söyleten kitapları konuşacağız. Evet. Hangi kitaplarla geldik bugün?
Aslında birkaç kitapla geldim. Hemen isimlerini söyleyebilirim. Rus edebiyatından, aslında tam ismiyle söyleyelim, Sovyet edebiyatından bir kitabımız ve yazarımız var. Bulgakov'un Usta ile Margaritası. Yine dinleyicilerimizin hemen çoğunun okuduğunu düşündüğümüz ya da adını bildiğini düşündüğümüz Nietzsche var. Böyle buyurdu Zerdüşt. Viktor Frankl, ki bir psikiyatrist, psikolog daha doğrusu, İnsanın Anlam Arayışı kitabı var. Gerçekten Bülent Ortaçgil'in bir dergideki söyleşisinden esinlendim ben bugün. Bülent Ortaçgil orada diyor ki okuduğumda, bazı kitaplar okuduğumda bana yumruk attılar. O yüzden yazar olmak istemedim. Ne zaman yazar olmak istesem bir kitabın yumruğunu yedim diyor. Yani çok iyi ve güçlü yazılmış
güzel
anlamda.
Güzel bir ifade.
İnsanın Anlam Arayışı da hakikaten yumruk atan kitaplardan. Haruki Murakami'nin Uyku adlı romanından da kısaca bahsedeceğim. Ve tabii bizden yeri ayağınızın altından çeken kitaplardan biri bence Yaşar Kemal'in Binboğalar Efsanesi. Ve tabii Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar kitabı. Hemen Mihail Bulgakov'dan bahsetmek isterim. Üstad ile Margarita Sovyetler Birliği döneminde yazılmış bir kitap. Sovyetler Birliği döneminde Bulgakov çok da sansüre uğramış. Sovyetlerin özellikle bitmeyen bürokrasisini eleştirdiği için çok sansürlenmiş. Bu kitap da yani o hayattayken basılamamış zaten. Ölümünden 26 yıl sonra basılmış kitabı. O zaman bile yani basılırken 1966'da yayınlanırken 80 sayfasını sansürlemişler. Yani Sovyetler Birliği'nde eksik basılmış kitap.
Sonra basarken eklenmiş mi peki?
Çevirilerinde eklenmiş. Hmm. Sovyetler Birliği'nde hala tam baskısını bulmakta zorlanabiliyorlar eski basımların tekrarı olduğu için. Ama Türkiye'de basılırken bu sansürsüz metin basılmış. Neden bu kadar sansürlenmiş derseniz, bu kitabı ya çok seviyorlar ya hiç sevmiyorlar. Gerçi bu kitapların hepsini ya çok seviyorlar ya hiç sevmiyorlar okuyucular.
Neye göre değişiyor karakter yapısına göre mi?
Sanırım çok keskin kitaplar olduğu için. Yani böyle Bülent Ortaçgil'in ifadesi çok yerinde. Yani gerçekten yumruk atıyor. Böyle kaçamayacağınız, kendinizi oyalamayacağınız. Ya da
ya yere yıkılıyoruz ya da o yumruğu karşılıyoruz.
Evet evet. Uyumadan önce okunacak kitaplar değil hiçbiri. Yani okuduğunuzda uykunuzu kaçıracak ya da hani hiç 2-3 sayfa sonra yeter artık devam edemeyeceğim tadında kitaplar oldukları için. Üstad ile Margarita da örneğin Ruslar arasında, ki benim tanışıklığım vardı. Ruslar arasında bu kitabın uğursuzluğuyla ilgili de bir söylence var. Okuyanın aklını oynatacağına dair. Hikayesi kabaca şöyle. Moskova'da iki yazar var birbirleriyle sohbet eden ve bir gün bankta Hristiyanlığın kökenine ilişkin bir tartışma geçiyor iki yazar arasında. İşte komünist devrim, o tarihte böyle şeylerin tartışılması da popüler bir şey aslında. Fakat oradan yola çıkarak Sovyetler Birliği'nin durumuna ilişkin yorumlar yapmaya başlıyorlar ve tam orada bankta beliri veren biriyle sohbet etmeye başlıyorlar. Bu biri ilk önce kehanetlerde bulunuyor. O iki yazardan birine ilişkin bir kehanette bulunuyor. Diyor ki sen hayatını kaybedeceksin, sen de aklını kaybedeceksin. Ve söyledikleri çıkıyor. O birinin, hadi ismini radyoda almış olalım, şeytan olduğunu görüyoruz kitabın devamında. Ve bir takım aracıları var onun Moskova'ya indiğini, aracılarıyla çalıştığını görüyoruz. Kitabın içinde bağımsız öyküler halinde. Giderek insanın aslında nasıl kendi kendine bir girdabın içine girdiğini ve kutsiyet, sistem, toplum, insanlar arası nasıl söyleyelim, merhamet ya da merhametsizliğin aslında nasıl insanlık dışı bir şeye dönüştüğünü gösteren çok güçlü bir romandır. Başta söylediğim gibi ya çok seviliyor ya hiç sevilmiyor. ama çok nasıl tam tabiriyle ustayla karşılaşıldığında, ki siz o ustaya içinizdeki ses diyebilirsiniz, sizi kişiyi bulunduğu hücreden çıkaracak kişi diyebilirsiniz, çünkü öyle bir hikaye var hücreden çıkarmakla ilgili hapishanede, oradan çıkaracak kişi gibi de görebilirsiniz, ama bir üstadla karşı karşıya geldiğinizde nasıl dağılacağınızı ve o dağınıklık olmadan oradan çıkamayacağınızı gösteren çok komplike bir romandır. Çok benzetmeleri olan bir romandır. Dolayısıyla meraklısına, ben roman okumayı çok seviyorum ve bunu hiç duymadım, bir bakayım diyecek herkese de tavsiye ederim. Bu arada ben okudum. Bildiğim kadarıyla da aklımı oynatmadım. Yani hani Rusların kehaneti herhalde Türkiye'de Anadolu topraklarında geçerli değil. Yani isimlerini anınca ürkütücü gelebilir ama aslında anlattığı hikaye kendi kendinle yüzleşmeden hiçbir yerden çıkamazsın ve toplum sana bu konuda yardım etmez. Bürokrasi sana bu konuda yardım etmez. Eğer kendini keşfetmek istiyorsan toplumdan medet umma diyen temel bir kitaptır.
O zaman şöyle, hani aklını oynatma kelimesi biraz kişiye, biraz karakterine, biraz bulunduğu ve yetiştiği topluma, evet, ülkeye ve çevresindekilere göre de değişiyor. Yani evet. Hani bir kitap okudum, hayatım değişti.
Aklımı oynattım.
O işin biraz belki hani abartılı söylemi.
Evet.
Ama işte biraz bize bağlı galiba.
Bir de tabii Rusça ana dilinde okumakla bir kitabı çeviri olarak okumak arasında fark var. Ürkmelerinin sebebi belli bölümlerin tamamen, sanki hani vardır ya, yazarın kalemi bir yaşanan bir halle yazmaya başlar. O halden ürküyorlar ve ana dillerinde okumanın herhalde çok daha etkisi oluyor. Hmm. Yani çeviri bizi birazcık daha aslında metinle mesafelendirdiği için o Rus edebiyatında karşılandığı haliyle tabii bizde karşılanmıyor.
Daha etkili olabilir, haklısınız.
Ama yine de romana meraklılar için önerebilirim. Keyifli ve kışkırtıcı romanlardan. Bir diğeri, biraz önce bahsetmiştik, Böyle Buyurdu Zerdüşt. Bir roman değil, Nietzsche'nin üstün insan, insanüstü daha doğrusu ifadesine karşılık gelen bir eseridir. Nietzsche şöyle söylemiş, ben öldükten 50 yıl ya da kimilerine göre 100 yıl sonra kıymetim bilinecek. Gerçekten de aslında öyle olmuş. İlk Böyle Buyurdu Zerdüşt yazıldığında, doğru rakamlara ulaşabildiysem, 26 tane satmış. Bunun da 20 tanesini bir arkadaşı almış. Ama içindeki ifadeler çok etkili. Herkesin aslında bence samimiyetle üzerinde düşünmesi gereken cümleler, ama çok bireyselleştirdiği için de akılda tutulması lazım. Yani Nietzsche'yi çok okuyanların toplumla arası iyi olmuyor. Onu da dürüstçe söyleyelim. Bir iki alıntıyla tamamlamak isterim. Böyle buyurdu Zerdüşt'ü. Hiçbir merdivenin olmasa bile kendi başının üstüne tırmanmayı bilmelisin. Başka türlü nasıl tırmanırsın yukarılara? Çok şey öğrenmek için kendinden uzağa bakmayı öğrenmek zorunludur. Ama bu kendin, hani toplumda bir kendin değil, içinde hatta aklında bir kendin. Gerçek kendini sevmeyi öğrenmek. Bugünlük, yarınlık bir buyruk değildir. Tersine, bütün sanatların en incesi, en kurnazı, en yükseği, en sabırlısıdır. Kendini sevmekle ilgili epeyce bir cümlesi evet. var. Yığından olan beleş yaşamak ister. Zaten Nietzsche toplum demiyor, yığın diyor, insan yığınları. Yığından olan beleş yaşamak ister. Tat veremediğin yerde tat almak istememelisin. ki ben daha makullerini seçtim, itiraf edeyim. Çok daha acımasızdır Nietzsche.
Aslında doğrudan doğruya insanın kendiyle bir yüzleşmesi değil
evet,
mi?
Evet, evet, evet. Bir diğeri insanın anlam arayışı. Aslında bir terapistin, psikoterapistin Logoterapi adlı terapisini anlattığı bir kitaptır. Fakat kitap iki bölümden oluşuyor. Özellikle o birinci bölümü bir roman tadındadır. Viktor Frankl, İkinci Dünya Savaşı sırasında kamplarda, Musevilerin hapsolunduğu kamplarda yaşamış ve oradan sağlam çıkmış biri. Hı hı. Ve logoterapinin temel dinamiklerini anlatabilmek için kitabın ilk bölümü dediğimiz büyükçe bir bölümünde kamp hayatını anlatıyor.
Gerçek
anılarını anlatıyor. Yani herhalde yumruk atan kitaplar benzetmesine en uygun kitaptır. Ben hiçbir alıntıda bulunmak istemedim. Ama yakın zamanda birkaç kere okumam gerekti bir çalışma için. İnsan okuduğu zaman bizimki de dert mi yahu şeklinde bir sandalyesinde bir süre kalıyor. Şöyle söylemiş, bir tek o cümlesini söyleyeyim. En iyilerimiz bu kamplardan çıkamadı diyor. Çünkü acımasızlığın nasıl bir şey olduğu, insanın kendi içinde neye dönüştüğünü anlatıyor. İnsanın anlam arayışı, kitabın adı şuradan doğmuş aslında. O çok acımasız, hayal edilmesi bile zor olan acımasız koşullar içerisinde anlam bulabilmiş insanlarla çalışmış Viktor Frankl. Ve kendi de bir anlam bulmuş ve logoterapi kitabının ve çalışmasının temellerini o eziyetler sırasında aklını da koruyabilmek için kendi aklında yazmış. Kamptan çıktıktan sonra da bunu kitap haline getirmiş.
Nasıl aklında tutmuş onca
İşte bilgiyi? Dışarıdaki basınç nasılsa ona tutunmuş, öyle söyleyeyim. Bir cümlesi daha vardır okuyabilenler için, çok etkili bir cümle. Kampta yaşanan bütün o korkunçlukların arasında bir gün batımı çok güzel görünür ve birdenbire mahkumlardan, Musevilerden biri der ki, dünya ne kadar güzel bir yer olabilirdi. Evet. Bizim şairimiz de demiş ya, insanın insana yaptığını yapmıyor ateşin enharı. Çok ikinci bölümü tüm bunları şifalandıran, insanın anlam arayışına ışık tutan bir kitaptır ama ilk bölümüne göğüs germek lazım. Sizin söylediğiniz gibi o yumruklara dayanıp o satırları devirmek gerekiyor. Evet. Bir diğer kitabımız Haruki Murakami'nin Uyku adlı kitabı. Uyuyamayan bir kadının öyküsüdür aslında. Her şeyin yolunda gittiği sıradan hayatı olan bir kadındır. Şikayet edecek hiçbir şey yok. Hatta der ki yazar, günlük ifadeleri hiç değişmez. Merak etme, geç kalma, dikkat et kendine, işte üşütme gibi standart şeyleri söyleyerek hayatını devam ettirebilirken ve her şey normalken bir gün uyanır ve bir daha uyuyamaz. Ve biz roman içerisinde 17 gün boyunca uyuyamadığına şahit oluyoruz.
Evet, kadının. Ben de onu merak etmiştim. Normalde ne kadar dayanabiliyor
bu kadar diye. Uykusuzluk çıldırtıcıdır. Onu söylememiz lazım. Yani 5 günden sonra benim bildiğim kadarıyla çıldırıyor insanlar. Bu tamamen hayal ürünü. Yani 17 gün uyuyamamak gibi bir şey söz konusu değil. Çok acımasız uykusuzluk testleri var dünyada yapılmış. Sonları kötü. Ama bu romanda sonu güzel çünkü ben uyumaya çalışan bir bedendim ve aynı zamanda uyanık kalmaya çalışan bir zihin. Ve şu anda tamamen kendime ait bir hayatım var deyip bir kadının evlilik, çocuk sahibi olma ve hayatın içinde var olma halinden tamamen bağımsızlaşarak kendine ait bir zamanda olmasını anlatır. Yani herkes uyurken ayakta olduğu zamanlarda kendi olmak zorunda.
Peki neler yapıyor o zamanda?
Çok fazla kitap okuyor ve okuduğu kitapları tekrar okuyarak değerlendiriyor. Hatta bir yerde diyor ki uyumamaya başladıktan sonra gerçekliğin ne kadar kolay bir şey olduğunu fark ettim. Yani günlük hayatın. Gerçeklikle baş etmek oldukça basitti. Çünkü uyuyamadığınızda kendinizle baş etmeniz çok zor bir şey olduğu için hayatla baş etmek giderek daha kolay görünüyor gözüne.
Çok ilginç.
Yalnızca gerçeklik işte, yani olan evet, olaylar. Evet. Yalnızca ev işleri, yalnızca aile işleri, yalnızca insan ilişkileriydi. Çünkü kendi kendinizle baş etmek çok ağır gelince diğerleri basit kalmaya başlıyor. Kitabın içinde bunu çok canlı okuyabiliyorsunuz. Bir düğmeye basıyorsunuz ve hayat rutin bir biçimde devam ediyor diyor. İşte o rutin bir biçimde devam etmediği zaman da kendi kendinize kaldığınızda, işte eşiniz, çocuğunuz, işiniz, oyalanabileceğiniz bir şey olmadığında ne yapabilirsiniz? Çok sorgulatıyor gerçekten ve böyle zarif zarif sorgulattığı için yazar, kaçamadan kendinizi bir köşede buluyorsunuz. Mesela ben sayfalar arasında epeyce bir düşündüm. Ben 17 gün uyuyamasam ne yapardım acaba diye.
Şimdi siz söylediğinizde ben şu an düşündüm. Hayır, ben de evet. Uyuyamasam ne yapardım diye.
Bir arkadaşımla sabah sohbet ediyorduk. O dedi ki tezimi bitirirdim. Biz uyuyoruz gerçekten. Böyle şeyler var. Ben mesela yığınla şeyi yapabileceğimi düşündüm. Güzel bir ifadesi daha var. O çok önemli bulduğum için paylaşmak isterim uyku romanından. Önemli olan odaklanma yetisi. Odaklanma yetisinden yoksun bir yaşam, gözler açıkken hiçbir şey görmemekten farksızdır. Çünkü giderek odaklanmakta zorlanıyor. Onu anlatıyor. Son iki kitabımız ki çok değerli. Bir tanesi Yaşar Kemal'in Binboğalar Efsanesi. yüreği sağlam olanların okuyacağı Türkçenin zirve kitaplarından çok değerli bir eser. Bence Anadolu üzerine çalışan, ben Türk'üm, Türkiye'den geliyorum diyen, herkesin okuması gereken temel eserlerden biri. Ama sağlam bir yürek gerekiyor. Yakın zamanda göz atan, ben birkaç kere elime aldım, okuyamadım bu arada, onu samimiyetle söyleyeyim. Bir yere kadar okuyup bırakırım genellikle. Çok ağır gelir. çok acımasız bir öykü. Acımasızdan kastım şu: o kadar şehir hayatındaki modern insanın kendi kendine sorgulamasını sağlar bir. İkincisi, Anadolu'ya dair öyle samimi bir acıyı sunar ki onunla baş etmek için yürek sağlamlığı lazım. Ben okuyup da gözünden yaş akmayan pek okuyucu bilmiyorum. Benim çevremde en azından öyle. Baya baya böyle roman eleştirileri yapan, masa sahibi akademisyen beyler de dahildir buna. Ne anlatır derseniz, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte İskan Kanunu çıkar ve Çukurova'da yazın ve kışın göçerek yaşayan topluluğun kışlakları ya da yazın göçerlerin yer aldığı yerler bir takım açık gözler tarafından ya da bir yerlere yakın olan birileri tarafından tapulanır. Tapulanınca yörükler göçemezler ve sıkışıp kalırlar ve çok yokluk sınırını yaşayacak kadar büyük acılarla, hani burada hangi kelimeyi söylesem ben Yaşar Kemal'in sözcüklerinin yerine geçemem. Az geliyor, değil mi? Acılarla yüzleşmek zorunda kalırlar. Sadece birkaç cümlesini söyleyerek tamamlayayım. Der ki, bu sulara biz at verdik. Çünkü Osmanlı'yı, Selçuklu'yu kuran, Anadolu'ya ilk giren yörüklerdir onlar. Bu sulara biz at verdik, bu dağlara, bu yerlere. Çukurova'nın her taşı, toprağı, kayası bir yörük obasının adını taşır. Şu Çukurova bizim değil miydi? Nereden sahip oldular? Ne için, nasıl sahip oldular? Ne zaman, nereden geldiler? Çünkü bir sabah kalktığınızda artık oradan geçemeyeceğinizi söylerler. Ben toparlayayım. Çukurova'da kınını kesen kılıcın kendisidir. Bunlar bizim evlatlarımızdır diye sonunda onu keşfederler ve büyük yokluklar, hastalıklar, ziyanlar sonrasında yurtlarını yakarak şehirlere göç etmeye zorlanırlar. Ondan sonrası da şehirdeki halimizi görmektir. Dediğim gibi çok sağlam okuyucu ister Binboğalar Efsanesi. Çok zengin, toprağı işleyebilen, aslında bunu şu anda herkes anlayabilir, toprağı işleyebilen, toprağından gelenle kuşakları devam ettirebileceğini bilen, hayvanına sahip, toprağına sahip, yoluna sahip bir topluluğun neredeyse bir iki gün içerisinde bunların hepsinden yoksun kalışını anlatır. Bir çadırın yakılış hikayesi var ki, ben genellikle o noktada bırakıyorum kitabı. Bir diğeri Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunları. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabının el kitabıdır diyebiliriz aslında. Çok iç diyalogtan oluşan bir kitaptır. Hikmet Benol, ki soyad çok güzeldir, Benol.
Benol.
Hikmet Benol kendi, yakın zamanda Poyraz Karayel dizisi vardı. Dinleyicilerimiz oradan hatırlayabilirler. O senaryonun içinde bu kitaptan çok alıntı vardı. Hmm. Oradaki albayım, Hüsamettin Albay da bu kitaptaki karakterlerden biri. Hikmet Bey sürekli olarak albayımla sohbet eder. İç görünmeyen bir albaydır zaten. İç diyalogtur. Aklını oynatmanın sınırlarında gezer. Fakat insanı çok çabuk, hatta böyle mizahi bir dille kendi, nasıl söyleyelim, güdük kalmış, toy davranan yanıyla çok hızlı yüzleştirebilen bir kitaptır. Ve mümkün olduğu kadar da yalın bir dille anlatır. Der ki, bu düzmece oyun sona ermeli, kendi benliğimizi bulmalıyız, yol verip yakarmaktan vazgeçmeliyiz, rüyalarımızı gerçekleştirmeye çalışmamalıyız, gerçekleri rüya yapmalıyız.
Oh, o da güzel.
Oğuz Atay, dediğim gibi bu kitaplar ya çok sevilir ya hiç sevilmeyen kitaplar, ama bahsettiğimiz kitapların hepsi hiçbir zaman uyumak, yani uyumadan önce birkaç sayfayla okunacak kitaplar
hadi
değil.
Hadi okuyayım da bir uykum gelsin de.
Ama öneririm sabah eğer sağlam bir kalbiniz ve aklınız varsa, yani durabiliyorsanız sağlam, sabah okumayı önerebilirim. Hızlı uyandıran kitaplar.
Bir sayfayı okuyup o yumruğu evet. yedikten sonra.
Ama gün boyu etkisi süreceği için, hani sağlamdan kastım oydu. Gün boyu etkisi devam edecek hı-hı. kitaplar. Dolayısıyla Oğuz Atay'ın bütün satırları öyledir. Ey karanlık gece, içimden daha karanlık değilsin diye başlayan cümleleri, paragrafları vardır. Çok etkilidir. Bütün dinleyenlerimize aslında tavsiye ediyoruz.
Evet. Süremizin sonlarına, son dakikalarına, saniyelerine yaklaşıyoruz. Bütün kitaplarımızı tekrar bir hani ismen
olur tabii.
Ulaştıralım.
Bulgakov'un Rus edebiyatı, Sovyet edebiyatı demeliyim. Sovyet edebiyatının önemli eseri Bulgakov. Usta ile Margarita, hı hı. Böyle buyurdu Zerdüşt, insanın anlam arayışı, uyku, bin boğalar efsanesi ve tehlikeli oyunlar diye özetleyelim o
çok
zaman.
Çok teşekkür ediyoruz. Bakalım başucu kitabınız olacak mı diyelim ve artık süremizi sonlandıralım. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluatay'la Sihirli Sözcükler köşemizde okuduğumuzda bizi şaşırtan, kendimize ve hayata bakış açımızı değiştirmeyi odaklayan kitapları konuştuk ve geldik programın sonuna. Program yapımcımız Meltem Afşar, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saat TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
Hayatın sesleri. Jump.